Karaağaç Hayaletleri.
Merhaba sevgili Radyo Güne Bakan dinleyicileri. Karaağaç Hayaletleri'nin yeni bölümünde merhaba. Korku edebiyatından görsel ürünlere, korku kültürlü üretimlerini konuşacağımız Karaağaç Hayaletleri her hafta Cuma gecesi siz sevgili dinleyicilerimizle Trakya Üniversitesi Radyosu'nda buluşuyor. Yine farklı bir konu konuşmak üzere burada arkadaşım Berkay Sarbacı ile birlikte buluştuk. Hoş geldin Berkay.
Hoş buldum, merhabalar.
Bu hafta Karaağaç Hayaletleri'nde konuşacağımız konu yılbaşı korkuları. Bu da korku kültürlerinin, korku üretimlerinin, eserlerinin ayrı bir dalı. Çünkü kapitalizm, yani ticari bir emtia olduğu için dünya çapında çeşitli korku filmlerine, korku kitaplarına vesaire konu olmuş bir tema. Bunun hakkında bir konuşalım istedik Berkay'la bu hafta ve tabii bundan önce bir hususa değinmek istiyorum. Bir teşekkür. Programımızın yayınlanan ilk 3 bölümüne gerek Spotify'da gerek YouTube'da podcast formatında da yayınlandı. Canlı yayınlanıyor zaten. Daha doğrusu radyo yayınları üzerinden buluşuyor sizinle. Bunlara ilgi gösterdiğiniz için hem Spotify'da hem YouTube'da hem de radyo yayında ilgi gösterdiğiniz için, yorumlarınızı esirgemediğiniz ve yakınlarınızla da paylaştığınız için çok güzel yorumlar aldık. Çok güzel mesajlar geldi bize. Teşekkür ediyoruz destekleriniz ve ilgileriniz için. Aynı zamanda da bu imkanı sağladıkları için üniversitemize, Trakya Üniversitesi'ne ve Evrim Kaşıkçı hocamıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz yani bu programın sizlerle buluşmasına vesile oldukları için. Evet Berkan, karanlık bir mevzu aslında biraz. Çünkü bir yerden sonra klasik korku üretimleri kesilmeye başlayınca, daha doğrusu aynı türde eserler, aynı korku canavarları üretilmeye başladıkça bir noktadan sonra insanlar farklı arayışlara gidiyorlar ve belli temalarda filmler çekmeye, kitaplar yazmaya, bilgisayar oyunları tasarlamaya başlıyorlar farklı temalarda. Ve bir yerden sonra da böyle hep olumlu, iyi çağrışımlar bulunan, özellikle Batı kültüründeki bu işte yılbaşı gibi belli tarihleri, takvim etkinliklerini korku unsurlarıyla, figürleriyle harmanlayıp bunlardan yeni korku figürleri çıkarıyorlar ve bu da başlı başına korku endüstrisinin bir dalını teşkil ediyor. Biraz bunu konuşarak başlayalım istersen.
Olur, aslında Halloween bölümünde de konuştuğumuz benzer şeyler olacak hani. Çünkü Halloween'in sektörleşmesi de Noel filmlerinin işte korkuyla, sanatıyla ilişkilenmesi açısından çok benzerlik taşıyor nasıl sektörle evrildiği hakkında. Halloween'deki matematiği aslında bu tarz bayramlara, işte buna şey de dahil, Thanksgiving dedikleri şükran gününü kutluyorlar ya mesela.
Evet.
Onunla ilgili de, yani Amerika'da kendi bayramlarıyla ilgili de çok korku sanatına bunları işliyorlar. Bunlar üzerinden hikayeler üretmeye başlıyorlar. Noel de bunlardan biri ve benziyor açıdan sektörleşmesi anlamında.
Ya şimdi şunu da görüyoruz ya, işte Mickey Mouse en sonunda, bundan önce de Winnie the Pooh, hatta meşhur Bambi.
Evet, evet.
Sevimli çizgi filmler ve masal unsurlarını artık korku unsuru olarak kullanmaya başladılar hikayesizlikten. Yani bu benzeri bir süreç 70'lerde 60'larda da yaşandı ve biz yeni korku figürlerini görmeye başladık beyaz perdede ve edebiyat alanında.
Bu aslında şeyle de alakalı. Şimdi biz Noel'i kutlamıyoruz Türkler olarak. Yılbaşı olarak kutluyoruz. Tabii Noel kutlamaları da vardır ama.
Hristiyan Türkler falan.
Evet.
Ya da işte,
kutluyorlardı.
Ekaliyet biliyorsun, yani belli azınlıklar, muhtelif Hristiyan cemaatleri var Türkiye'de. Onlar falan şey yapıyorlar sadece yani.
Evet. Ya, diyorlar. Yılbaşının bizdeki çağrışımı ve onlardaki çağrışımı. Hani neşe, mutluluk, bayramlaşma gibi, ailenin bir araya gelip takılması.
Evet.
Muhabbet etmesi gibi. Neşeli ve mutluluk verici, umut uyandırıcı bir teması var aslında yılbaşının.
Hı hı.
Ama bunun tam zıttı bir dehşet öğesiyle bunu birleştirip içerikler üretiyorlar. Ben bunu biraz şeye de benzetiyorum. İlk korku masalları, çocuk masallarındaki rahatsız ediciliğe benzetiyorum. Aslında korkunun özünde böyle bir şey olduğunu düşünüyorum bu açıdan.
Yani bu Grimm kardeşlerin masalları, biliyorsun bunlar tekinsiz Avrupa anlatıları. Çocuklara anlatılan masallar ama.
Çocuk masalı, hani neşeli, umutlu bir şey ama.
Çocuklara anlatılıyor ama işte ateş başında çocuklar yaramazlık yapmasın diye anlatılan masallar bu. Romanya'nın, evet, Strigoi hikayeleri gibi ya da Balkanların vampir hikayeleri gibi. Ya da bizim Karadeniz'in cadı hikayeleri gibi ateş başında nilelerimizin, dedelerimizin oturup çocuklar anlattığı kalıplaşmış hikayeler. Ya tabii ki pedagojik kaygı gütmeden anlatılıyor bunlar. Çünkü korkunun bir uyarı ve ikaz mahiyeti var. Çocuklar için, yetişkinler için de bir ikaz, hep bir uyarı, hep bir ibret mahiyeti var. Dolayısıyla burada da gördüğüm kadarıyla üretilen filmler, yapılan korkular da biraz bu köklerine dönüyor aslında işin.
Kesinlikle öyle. Bu şey muhabbeti vardı. Diş perisi, yatağın altına dişini koyarsan işte, öyle bir olay vardı. Onu hatırlıyor musun?
Evet, ama bu da Batı kültüründen girme. Yani bizim,
evet,
kültürümüzde yok. Bu diş perisi, işte dişi düşüyor çocuğun. Onu yastığın altına koyarsan diş pirisi oraya para bırakır diye. Bir inanış. Bu bir batı inanışı yani. Batı folklorlarında olan bir inanış. Bizde
İşte
yok.
Noel Baba'da da çocuklara şey tembih ediliyor işte. İyi bir çocuk olursan, şirinleri görebilirsin gibi böyle. İyi bir
Evet.
çocuk olursan sana Noel Baba hediye getirecek. Noel Baba'yı göreceksin gibi. Böyle bir tembihleme durumu var. Ama işte günah işlersen, kötü bir çocuk olursan da seni işte cezalandıracak gibi bir durum da var yani. Öyle
Ya o
bir kod
kömür
da.
getiriyor hediye olarak. Sana bir oyuncak vermiyor. Akranların mutlu olurken sen mutsuz oluyorsun gibi bir cezalandırma durumu var.
Ya bunun o cezalandırma kökeni de aslında benim bildiğim kadarıyla Krampus mitine dayanıyor. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü orada direkt çocukları cezalandıran bir şeytani bir figür olarak bahsediyor.
Ya bir kere şöyle bir durum var. Köklerinde hani biz bunu Halloween bölümünde konuşmuştuk. Bu bir aslında bir yıl dönümü, bir takvim zamanı. Bir mevsimden bir başka mevsime geçişin, hatta bir yılın bitişi, bir takvim yılının bir dönemin bitişi. Dolayısıyla insanlar bu tür takvim dönümlerinde, yıl dönümlerinde hep doğaüstü bir önem atfediyorlar. İşte ne demiştik? Hasatı, bereketi korumak için farklı kılıklara girip dolaşıyorlar vesaire. Burada da aslında bir yılbaşıyla özdeşleştirilen belli bir eski pagan uygulamalarını, kültürlerinin günümüz işte Hristiyanlığa vesaire girmesi ve günümüz kültürlerinde hatta popüler kültürde yer etmesi söz konusu biraz. Burada işte Krampus tehlikeli, tedirginlik verici o kış cinlerinden birisi. Biliyorsun kış çok yıkıcı olduğu için yani üretimin bereketi durması demek. Yani av hayvanlarının bile çok böyle hani sınırlı olduğu bir dönem. Dolayısıyla iyi çalışmak, hasat dönemini iyi geçirmek zorundasın ki kışı atlatabilesin. Böyle bir hassas dönemde kışın en soğuk zamanlarında birçok farklı kültür farklı kış cini atfetmiş. Mesela Giresun yöresinde Tom Tomu diye bir kış cini var. Böyle çocuk mocuk kaçıran bir figür. Bak yerel bir unsur. Daha işte güneye ya da Doğu Karadeniz'e doğru gidiyorsun. Karakoncalos. Yozgat tarafında Congolos. Bunlar da kış cini. Kışın görülen varlıklar. Zemheri'de kışın en soğuk vaktinde sokakta gece dolaşanlara görülüp onları korkutan, zarar veren varlıklar. Birçok kültürde kış belli özel doğaüstü varlıklarla anıla geliyor. Batı kültüründe de böyle Krampus diye bir figür var. Böyle işte boynuzlu, böyle keçi ayaklı, böyle pandan doğan satirlerinden bozma, çocuk kaçıran bir figür. Bir tane film var, Finlandiya yapımı. Hatta geçen izledik birlikte. The Rare Export, A Christmas Tale diye. 2010 yapımı, Finlandiya-Amerika ortak yapımı bir film. Burada hatırlayacaksın biraz spoiler olacak ama sürpriz bozan olacak ama Noel Baba'nın aslında bir dağın altına Finlandiya'daki yerli Sami halkları tarafından, Suomi halkı tarafından buzun altına hapsedilmiş, boynuzlu, çocuk kaçıran, lanetli bir figür olduğunu, zamanla mahiyetinin değiştiğini ve sonrasında da bunu bir grup Amerikalı iş adamının kaçırıp ortaya çıkarmaya çalıştığını görüyoruz filmde. Ve hakikaten adım adım bizim o sevimli, neşeli zannettiğimiz elflerin aslında ne kadar Avrupa mitlerinde tekinsiz, korkulan varlıklar olduğunu filmde de görüyoruz. Noel Baba'yı tamamen görmüyoruz ama boynuzlu bir canavar olarak resmediyor ve orada şunu da isim vermeden yapıyorlar. İşte Krampus diye ayrılan figür aslında aynı figür. O da onun farklı bir tezahürü gibisinden isim vermeden, vurgulanmadan gösteriliyor. Folklorik göndermeler açısından çok enteresan bulduğum eserlerden biri. Mesela Terry Pratchett diye bir ünlü bir İngiliz yazarın Disk Dünya diye bir serisi var. Fantastik bir dünyada geçiyor ve mizahla fantastiği harmanladığı bir eser bu. Bu eser 42 kitaplık bir seri, tamamı Tudyan Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrildi, bunu çıktı. Bizde yani ulaşılabiliyor. Hanımlar ve Beyler diye bir cildi var. Kitap elfler ve unicornları anlatarak başlıyor. Ve elfler aslında tekinsiz, insanların dünyasına sızıp bunları kaçıran korkunç varlıklar olduklarını anlatıyor ve unicorn örneğini vererek algıları yıkmaya başlıyor kitap. Diyor ki sivri bir boynuz taşıyan bir canlı ne kadar sevimli olabilir ki sorusunu sordurtmakla başlıyor. Ve biz orada folklorik ürünlerin aslında sevimli olarak bilmemize karşın özlerinde, köklerinde ne kadar eski, korkunç motifler taşıyabildiğini bize hatırlatıyor. Bir folklor hikayesi aslında. Dolayısıyla biz burada da bunu görmek lazım. Bugün kapitalizm bazı şeyleri cafcaflı hale getiriyor, satılabilir hale getiriyor. Bunun dini motifleri olabiliyor farklı dillerde falan ama özüne köküne indiği zaman hep böyle bir tedbir ve temkin durumu gözümüze çarpıyor açıkçası.
Bazı kaynaklarda Noel Baba'nın yardımcısı olarak tasvir ediliyormuş Krampus.
Temelde bakarsan o da bir elf aslında. O
Evet.
göze görünmez küçük yardımcı.
Evet, yanında bir zincir zil ve çocukları işkence etmek için kullandığı ağaçtan bir sopayla gelir gibi bir detaylar var.
Peki şuna hiç dikkat ettin mi? Hani burada da hani sonuçta bizim ülkemizde de hani tüketim ürünü olarak görülen bir şey sonuçta. Hani çok bir kültürel bir karşılığı yok aslında. Hani insanlar sadece vitrini süslemek için, ya müşteri çekmek için kullandıkları, dekorasyon amaçlı kullandıkları bir şey yani. Öyle
Yani
çok
tüketilen bir şey.
bir şeyi yok yani. Bir kültürel mahiyeti ya da bir karşılığı bir türlüyle yok sanılarla aksine. Fakat merak ettiğim bir husustur. Bunu hatta sen sormuştun. Bizde hiç bu temada üretilmiş film, korku filmi ya da kitap var mı diye sormuştun. Tek bir üretim var bilinen. O da benim de bir parçası olduğum.
Gene yeter artık be adam.
Yine Mehmet Berk Altırk. Evet, yine o adam. Yine Gulyabani bir korkulu projenin içinde. Benden kaçış yok. Biz 2017'de Anadolu Korku Öyküleri 3'ü çıkardığımız zaman ki onun yazımını 2014'te falan bitirmiştik biz Galip abilerle. O ara işte gene bir grup yazar bir araya geldik, dedik ki 2017'ydi. Hadi tematik karanlık 14 Şubat öyküleri yazalım diye. Ve o dönem öyle bir öykü kitabı çıkardık. Aşkın Karanlık Yüzü. Karanlık 14 Şubat öyküleri de Oyteki Yayınlar'dan çıktı. Bilgi Yayınları da bizim Anadolu Korku Öyküleri verdiğimiz yayın eviydi ve korku edebiyatına yönelik böyle bir satış ve ilgi olunca bir kitap daha istediler sanırım. Biz de dedik ki hadi madem tematik gidiyoruz, karanlık yılbaşı öyküleri yapalım. Hani yılbaşı temalı ne karanlık öyküler yazılabilir? Oturup Aralık'ta sızan karanlık, karanlık yılbaşı öyküleri diye bir seçki yazdık. 2017'de bu Bilgi Yayın Evi'nden çıktı. Ben orada Define'nin Tılsımı diye bir hikaye yazdım. Bu Kırklareli'de geçen bir hikaye. Şöyle, bunu bana Cengiz abi anlatmıştı Edirne Yerel Tarih Grubu'ndan. Sağ olsun, kendisine selam olsun buradan. Cengiz abi bu taş odalardaki bir buluşmamızda Kırklareli'de Kazıklı Mayadol Hazinesi ile ilgili bir memorat anlatmıştı bana. Drakula ile alakalı. Şimdi diyeceksiniz ki Drakula'nın hazinesinin Kırklareli'de ne işi var? Buna da Karanlık Edirne efsaneleri konuştuğumuz bölümde öğrenebilirsiniz. Değineceğiz buna. Bu bölümde değil. Bir memorat anlatmıştı. Bir doğaüstü varlık ya da olay anlatısı. Bundan 30-40 yıl önce bir çobanın başından geçen hikaye. Ben o anlatıyı alıp güya yıl başında vuku bulan tekinsiz bir define hikayesine uyarladım. O şekilde o kitapta yer aldı. Onun dışında kitaptaki öykülerin çoğunu hatırlıyorum. Genelde onlar biraz daha Noel ya da yılbaşı temasına daha yakındı. Bizim Galip abilerin vesaire öyküleri. Daha o temaya yakındı. Ben biraz daha böyle folklorik Türkiye tarafından böyle Kırklareli işte Balkanlar tarafından girip işlemiştim biraz. Onun dışında Kayıp Rıhtım sitesinin bir aylık öykü seçkisi var. 2009'dan beri her ay belli temalarda öyküler yayınlıyor Kayıp Rıhtım sitesi ve yeni yıl zamanlarında da bazen Noel ya da işte ne bileyim böyle yani Noel dedim işte bu yılbaşı ya da Noel Baba temalı falan böyle o temalarda bazen seçkiler de yayınladıkları oluyor. O tür öyküler var. İnternette bulabilirler onlar. Ücretsiz okunabiliyor Kayıp Rıhtım internet sitesi olduğu için. Ama onun dışında öyle belirgin bir korku üretimi yok. Zaten bunun olmamasının sebebi de çok normal. Bizim içselleştirdiğimiz bir etkinlik değil bu. Sadece işte yeni yıl, yeni umutlar, yeni başlangıç. O yani bir işte aile bir araya geliyor. Bir şey yemek falan yeniyor. Yani öyle çok...
Bayramlaşma gibi.
Tabii, bir nevi evet. Bayram ama şöyle yani bu bayram mahiyeti de yani şöyle çok yok. Çünkü şimdi bayramda biz az çok işte Kurban Bayramı'nda ya da Ramazan Bayramı'nda dini mahiyet var. Ramazan Bayramı ertesinde yola çıkılıyor ya da aile erken ziyaret edilmiş ya topluca aile büyükleriyle bayram namazına falan gidiliyor ya. Bunda öyle bir çok bir dini bir arka plan da yok yani. Tamamen dediğim gibi vitrin süslemesi işte. Yani ışıklı mışıklı bir ağaç koyuyor adam oraya dükkana dikkat çeksin diye. Çok bir
Evet.
kültürel karşılığı yok bizde. Ve belki burada biraz bizdeki sahte tarihçilerin maalesef zihnimize saldığı bazı gerçek zannedilen yanlış bilgilerden de bahsedebiliriz bununla alakalı olarak.
Evet, ben bizdeki bunun bir karşılığı var mı veya yerel olarak nasıl korku içerikleri üretilmiş diye araştırdığım zaman senin de içinde yer aldığın kitap dışında bir üretim göremedim.
Evet.
Hani yılbaşı temalı, hani Noel temalı zaten yazmak olmaz. Hani bizim kültürümüzde yok dedik. Kimse buna yazmaya yanaşmaz o yüzden, ama tırnak içinde yılbaşı adı altında, hani o tema adı altında en azından bir şeyler var mı diye baktım. Hakikaten bulamadım.
Yok.
Ondan sonra Noel Baba'nın bir Türklerde bir karşılığı var mıdır olarak baktım. Ayaz Ata çıktı önüme.
Ayaz Ata.
Ayaz Ata.
Çok meşhur.
Evet.
Radyo dinleyicileri heyecanlanıyor şu an. Aa, Ayaz Ata, Ayaz Ata.
İşte duydum
Duymuşlardır.
falan. Yani Instagram'da da karşıma çıkıyor böyle. Ayaz Ata'yı paylaşıyorlar işte, yerli Noel Baba falan diye. Ya bunun doğruluğu nedir hocam? Ben bunun doğruluğunu, kesinliğini bilmiyorum. Sadece böyle bir
Arkadaşlar.
figürden bahsediliyor son
En
dönemde
sonda
maalesef.
söylemem gerektiğini en başta söyleyeyim. Ayaz Ata yalan arkadaşlar. Öyle bir figür yok. Bu Sovyet döneminde Kazan tarafında, Tataristan tarafında orada Sovyet döneminde kutlara gelmiş bir figür. Hatta Kazakistan'da falan, Kırgızistan'da da böyle bir Batı'nın Noel figürüne karşılık Sovyet döneminde Rusya'nın ön plana çıkardığı bir folklor, yani sahte folklor ürünü bir eser ve bir popüler kültür ürünü haline getirilmeye çalışılmış bir ürün. Bu bizde de bazı sahte tarih meraklıları var. Yani tarih uzmanı ya da folklor uzmanı olmadığı halde etkileşim uğruna uydurma bilgi yazmaktan çekinmeyen, fantastik kurguda harcaması gereken enerjiyi tarihi eser yazmaya vakfederek biz tarihçilerin ve folklor araştırmacıların işini baltalayan kimseler, bunların paylaşmaktan zevk aldığı, etkileşim uğruna, milyonlarca tıklanma uğruna paylaşmaktan çekinmediği bir kurgu bir unsur. Yani Ayaz Ata diye bir figür yok. Merak eden Kutlu Altay Kocaoğlu, kendisi bir yazar, aynı zamanda öğretmen. Ayaz Ata ile ilgili internette çok dolaşan popüler bir yazısı var aslında. Ayaz Ata'nın yalan olduğuna dair ya da nereden alındığına, nasıl çıktığına dair. Onu Kutlu Altay Kocaoğlu'nun Ayaz Ata ile ilgili yazısını okuyabilirler. Yani Google'a yanarsanız çıkar. Birçok site bunu alıp paylaştı ama dediğim gibi yani gerçek yayılana kadar hani yalan atına binip yedi köye dolaşır hesabı böyle bir sahte bilgi unsuru. Ve tabii ki de tek sahte bilgi unsuru değil. İşte efendim bizde ağaç süsleme Türklerde, eski Türklerde de var deniyor. O da yalan. Evet, ağaca çul çaput bağlıyorlar ama bunun bir yılbaşı ya da bir yıl dönümüyle vesaire alakası yok. Bu daha başka uygulamalarla alakalı. Ya bizde Türk tarihi uzmanı olmayan duayen bir ismin bir kitabında bu temayı yazmasıyla, bilip bilmeden yazmasıyla ortaya atılmış bir tez bu da. Bir aslı yok aslında. Ha diyeceksiniz ki ama Wikipedia'da şurada burada yazıyor. Yazar arkadaşlar, Wikipedia sonuçta kurgulanabilen, değiştirilebilen bir site yani. Wikipedia'da yani Türk tarihine ilişkide bir sürü iftira ve karalama yer alıyor mesela Wikipedia'da yani. Okursunuz. İslamofobik ifadeler var mesela. Bazı Wikipedia maddelerde, İngilizce maddelerde. Şikayet etseniz de değiştirmiyorlar yani. Tutuyorlar onu. Dolayısıyla bunlara çok müdahale edemiyoruz. Ama en azından bunların doğruluğunu araştırıp teyip edilip edilmemesine bakabiliriz. Ben burada bu radyoda hani bu program vesilesiyle söyleyeyim. Hani Ayaz Ata'da bu ağaç süsleme bizde de vardı. Bu bir folklor ürünü yani.
Peki Ayaz Ata bizde yok ama başkasında var mı? Yoksa komple bir yalan bir figür.
Kreşin Tatarlarında falan, Tataristan, Kazan tarafındaki topluluklar arasında. Bir de Kazakistan, Kırgızistan'da da yani ya Kıpçak sahasında deyip bir Noel figürü olarak sunulmaya çalışılmış. Ve Rus dünyasında da bir kullanmaya çalışmışlar anladığım kadarıyla ama bir aslı yok.
Ya şey gibi geliyor bana şimdi. Onlarda Noel Baba var, bizde de niye olmasın?
Evet evet.
Tavırla sanki Soğuk Savaş şey gibi böyle hani.
Evet.
Karşı bir üretim gibi.
Evet.
Mi yoksa öyle düşündüm şu an.
Evet evet. Ya bakın Hayrettin İhsan Erkoç Hoca'nın, Sergen Çirkin'in makalelerine baksın seyircilerimiz. Bu insanlar gerek işte Sergen Çirkin arkeolog, bozkır arkeolojisi üzerine çalışma yapıyor. Adil Yılmaz var, o da bozkır arkeolojisi üzerine çalışıyor. Hayrettin İhsan Erkoç Hoca da Çin ve Tibet kaynaklarındaki ya daha doğrusu muhtelif Asya kaynaklarındaki eski Türk inançları dini üzerinde makaleler yazıyor. Dolayısıyla onlara baksınlar, görecekler yani hangi unsurlar kurgusal, hangi unsurlar ne kadar gerçek. Kaynaklara göre öğrensinler, yani doğru yerden öğrensinler, doğru araştırmacılardan öğrensinler. Çünkü internette bir bilgi bizim hoşumuza gidiyor. Kurgusal olarak işlenmiş çünkü, lezzetli geliyor bize, paylaşı veriyoruz. Hoşumuza gidiyor ve gerçek kabul ediyoruz ama bunu bir teyit etmek lazım. Her hoşumuza giden bilgi ne kadar doğru, ne kadar gerçek.
Yani Noel şu an düşündüm de yani Türkiye'de aslında belli zümrelerin bakışı olarak da bunu düşünebiliriz ve yani kendimiz de. Başlı başına bizim için bir korku unsuru. Çünkü burada kutlanmasına da karşı bir şey var hani. Böyle bir korku da var hani, korku sanatı içeriği dışında da.
Ya aslında burada yapılacak şey belli. Biz bak 90'larda 2000'lerde fesari kutlamalarına atılıyorum ben Ramazan'da. O Ramazan boyunca İstanbul'a dışarıdan insanlar gelirdi. Fesari kutlaması. Ben Edirne'den, bizim Mustafa Fındık hocamız vardı. Din kültürü bilgisi hocamız. Kulakları çınlasın. O bazı liseden abilerimizle öyle kalkıp gitmişti üst devreden. Bizim okulumuzdan öğrencilerle fesariye katılmışlardı. Yani gitmişlerdi orada. Yani fesari alanını gezmişlerdi. Çok meşhurdu. Pek sürdürülemedi sonra. Burada yapılacak durum aslında belli. Kendi bayramlarımızı, etkinliklerimizi sahiplenerek ve cazip hale getirerek, işte diyoruz ya bocuk diyoruz, kolada diyoruz vesaire, bunları ön plana çıkararak yeni nesillerce de, genç nesillerce de sahiplenmesini sağlamak lazım.
Evet, yeni bir şey aramaya çok da gerek yok. Sen hali hazırda
olan tabii, tabii, tabii.
Zaten
ona sahip çıkarsan sen zaten
onu yaymaya çalış.
Başkasının kültürü sana yani istediğin kadar empoze etmeye çalışsın. Yani etkin olmaz dedik mi? Zaten bak bu kadar hani kapital bir ürün olarak görülmesine rağmen bizi kültür olarak tutmamış hani. Bak eser üretiminden falan bahsettik demin. Yani yok, içselleştirmemişler demek ki.
Bir şey var sadece. Tabii bu da hani dünya çapında artık kutlandığı için işte 2000'lerden itibaren gelen sitcom dizilerinde, Türk dizilerinde de böyle yılbaşına özel, bak tırnak içinde yani Noel değil, yılbaşına özel bölümler yapılıyordu, üretiliyordu hatta. Bazı filmlerde de görüyorduk bunu.
Mesela işte Bir Devlet Tiyatro'da öyle başlamıştı. Star'ın 95 senesinde
Avrupa
yeri
Yakası'nda da
yoktu.
vardı
Evet.
işte yılbaşı özel bölümler falan. Hani korku dışında yılbaşı özel bölümler üretildi. Ama onu zaten Noel olarak yapmadılar hani.
Ya tabii.
Evet.
O da şey işte yani tema olsun diye. Yani senaristler senaryo konusu arıyorlar şimdi. Güncelden alıyorlar bir de konuları. Hani bunlar tematik dizilerde değil ya. İster istemez belli konularda belli temalara giriyorlardı.
Şimdi korkuya tekrar dönersek bunun sinemadaki örnekleri nelerdir veya temaları ve kültürel etkileri nasıldır? Aslında zıtlık ve bir alt üst etme içeriğine sahip Noel korkusunun hani başlıca cazibesi olarak işte tatil sezonunun beklenen neşe ve sıcaklığının alt üst edilerek rahatsız edici bir deneyim yaratması amaçlanıyor bu tarz filmlerde. Animasyon olarak da mesela Tim Burton'ın Noel Gecesi Kabusu, Nightmare Before Christmas. Orada da direkt vardı bu. Onun işte Krampus 2015 yapımı Krampus filmi de bu Krampus'u işliyor zaten. Gremlinler Noel atmosferinde geçiyordu ilk film
Evet.
hatırlarsanız. Onun dışında bir slasher film var 84 yapımı. Geçen hatta izledik. Silent Night, Deadly Night. Direkt kötü bir Noel Baba figürünü, katil Noel Baba'yı katil konumuna
Evet.
niteleyen bir şeydi. Video oyunlarında gerçi çoğu artık hani korku oyunu var böyle online oynanabilen 4 kişiyle girip oynanabildiği. Yılbaşına özel oraya güncellemeler yapıyorlar oyunun içerisinde. Yılbaşı temalı işte kostümler vesaire. Yılbaşı temalı bölümler tasarlayıp orada oyun oynatıyorlar. O tarz yine şeyleri var. Ya geleneksel hayalet hikayeleri gibi aslında Noel korkusu da işte genellikle açgözlülük, bencillik ve diğer kötü alışkanlıklara karşı uyarıcı niteliğinde bir tavrı var gözlemlediğim kadarıyla.
Evet, bir Karaağaç Hayaletleri'nin Trakya Üniversitesi Radyosu'nda Karaağaç Hayaletleri'nin bir bölümünde daha buluştuk. Bu haftaki sohbetimizin sonuna geldik. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Karaağaç Hayaletleri.